Ayrım 6. Yokuşta Yürüyen Adam Şıhça Yavuz. Sayfa 69. 3. Bölüm. Köyde Öğretmen Olmak. Nehir söyleşilerinde yöntemin yöntemleri neler olduğunu açıkçası bilmiyorum. Hiçbir yerde okumadım. Bir bilene de sormadım. Bu işi de ilk kez deniyorum. Önceki bölümlerde konuk düşünsel hazırlık içinde olsun diye soruları notlar halinde sundum. Sonra yüz yüze gelerek söyleşiye başladık. Bu kez soruları damdan düşer gibi sıralıyorum. Önce bölüm başlığını söyledim ve Emmi'nin yorgun solgun yüzüne baktım. İnanılmaz bir keyifle şöyle bir arkaya yaslandı. Söylemedi ama söylemesine de gerek yoktu. Önüne öğretmenlik yıllarının gölgesi düştü. Ayşe ablaya dönerek bize az şekerli iki kahve dedi. Sehpada duran kayıt cihazının tuşuna dokundum. Öğretmenin meslek yaşamında hep duraklar vardır. Bir köy öğretmeni için duraklar atandığı, naklen gittiği köyler, okullardır. Bir başka açıdan duraklar memurların alın yazısıdır. Emekli olduktan sonra bu durakların adı otobüs ve dolmuş durakları olur. Emekliler birbirlerini orada görürler. Kim bilir kaç kez buralarda karşılaştık. Şimdi de gençlik yılları duraklarından bellekte kalanları dinleyelim. Birinci durak, Devletoğlan. Enstitüden 1945'te mezun oldum. Devletoğlan'a, köyüme atandım. Devletoğlan köyü çocukluğumun geçtiği, tarlasında ekin biçtiğim, merasında hayvan otlattığım köy. Bunları düşünerek okula doğru yürüyorum. Eğitim şefinin "sizler hem köyün hem okulun öğretmenisiniz" cümlesi geldi aklıma. Hiçbir tasam, üzüntüm de yok. Okula geldim, iki derslikli bir okul. Öğretmen evinin temeli atılmış, öyle duruyor. Bir de okulda eğitmenimiz var. Geçen yılda bu köyde çalışmış, her halinden çalışkan, işini seven biri olduğu belli. Eğitmen arkadaşla söyleşiye başladık. Her eğitimci gibi en büyük şikayeti öğrenci devamsızlığı. Köylüler çocukları tarla bahçe harman işleri bitmeden okula göndermek istemiyorlar. Yasaya, yönetmeliğe göre işlem yapılsa velilerle ara açılıyor. Kendi haline bırakılsa eğitim öğretim yürümüyor. Sorun köyde kör düğüm olmuş. Biz bunları konuşurken öyle oldu. Bu arada köye son zamanlarda sık geldiğini duyduğum marif memuru geldi. Memurun geldiğini gören muhtar ve ihtiyar kurulundan bir iki kişi okula geldi. Marif memuru köylüleri toplayarak "hep burada çalışacaksınız. Bu lojman 15 gün içinde bitecek" dedi. Köylüler yalvarıp yakardılarsa da olmadı. Biliyorum, köylülerin bedeni burada ama akılları tarladaki harmanda. Köylüler boyunlarını bükmüşler, bir yandan marif memuruna, bir yandan da bana bakıyorlar. Düşünüyorum, sorunun çözümü köye gelen memurda. İçimden işe yarar bir şeyler söylemek geçiyor, yutkunup duruyorum. Ara çözüm için bir şeyler söyleyeceğim, onur kırıcı bir tavırla mahcup olmaktan korkuyorum. Şöyle bir çevreme baktım, köylüler yüzüme bakıyor ne diyecek diye. Neredeyse ağlayacaklar. Olanca kibarlığımla, "efendim, köylünün hasat zamanı işlerinin en sıkışık dönemi, bir yıllık emeklerinin karşılığını şu 15 günde alacaklar" derken, daha sözüm bitmeden marif memuru hiddetle, "sen karışma bu işe" dedi. Söyleyeceğimin önemine inandığım için devam ederek, "yağmur yağarsa ürünleri elden gider" dedim. Hiddete kapılan amirim bu kez azarlarcasına, "sen karışma bu işe demedim mi" diye kükredi. Bir an ileri geri düşündüm. Marif memurumuz Mümtaz Bey gidecek, köyde ben kalacağım. İçimden aynı cümleleri bir kez daha yinelemek geçti. Bu arada memur muhtara bir kırbaç vurdu, içim yandı, öfkelendim, diklendim. Amir-memur ilişkisinde uygun düşmeyen biçimde birden "bin atına defol git" diye bağırdım. Böyle bir tepkiyi hiç beklemeyen marif memuru Mümtaz Bey çekti gitti. Köylü başıma toplandı. İçim ferahladı ama az sonra hepimiz pirincin taşını ayıklama kaygısına kapıldık. Sorunun büyüyeceği düşünülüyordu. Olaydan benim zarar göreceğim tahminleri yürütülüyordu. Sebep olduk diye hayıflananlar yanında özür dileyerek telafi edilir diyenler de vardı. Hayır dedim, olan olmuştu. İlk günün böyle başlamasını ben de istemezdim ama olan oldu. Bu olayın altında üstünde ne var ne yok diye daha sonra çok düşündüm. Şimdi yeniden düşünüyorum, muhtara kırbaçla vurmanın altında, o dönemin faşizan baskısı, öğretmenin karşı çıkışının altında köy enstitüsünde verilen hak arama eğitimi var. İlçeye maaş almaya gideceğim ama aklım maaştan çok marif memuruyla karşılaştığımda ne olacağı. Gücenmiş olabilir mi? Olur ya, amiri küçük düşürme diyerek işi büyütüp soruşturma açar mı? Böyle varsayım hesabı yaparak ilçeye geldim. O yıllarda toplumsal yaşamımızda davranış türleri bugünkü kadar zengin değildi. Ya da vardı da biz bilmiyorduk. Marif memuru Mümtaz Bey'in odasına girdim. Baktım yüzünden sevecenlik akıyor. Yaklaşıp özür dilemeye hazırlanırken aramızda geçen o olumsuz olayı o da iç dünyasında yaşatıyor olmalı ki. Aldırma evlat, gerek yok özür dilemene. Biz gençliğimizde daha beterdik dedi. Öyle bir rahatladım ki. Öğrencilerin okula devamsızlığı sorunu sürüyor. Köyde çocuklar tarlada bahçede çalışıyorlar. Çok azı okula geliyor. Eğitmen arada bir bu devamsızlık işinin nasıl çözüleceğini soruyor. Okula kayıtlı öğrencilerin yanı sıra kaydı yapılmayan çok sayıda öğrenci de var. Önce okul çağına gelmiş başta kız kardeşim ve akraba çocuklarının kayıt işlemini yaptım. Akrabalarımı kayırmamam köyde olumlu bir hava yarattı. Bu arada sağanak halinde yağmur yağmaya başladı. Herkesin köyde olduğu gün bütün köylüleri okula söyleşiye çağırdım. Toplandık. İleri sürecekleri nedenleri bilmeme rağmen her çocuk velisine isteksizliklerinin nedenini ayrı ayrı sordum. Dikkatle dinledim. Genelde itirazları yeni harflerle yapılan öğrenimin gavurca olduğu, çocukların yardımlarına ihtiyaçlarının bulunduğu, kız çocuklarının okuma yazma öğrenince oğlanlara mektup yazma ihtimali üstünde durdular. Her bir itiraza yanıtlar verdim. Çocukların okumaları halinde gelecekte daha iyi bir yaşamları olacağını anlattım. Ortalık biraz yumuşadı. Bir bölüme hak verdi. Göndermeye istekli olduklarını bildirdiler. Kız öğrenciler okurlarsa oğlanlara mektup yazılacağı için karşı çıkanlara da iyi ya araya elçi koymazlar, dillere düşmezler, rezil olmazlar deyince bütün buzlar çözüldü. Köylülerin nasıl evlendiklerini bildiğim için orada bulunanlarla şakalaştım. Gün oldu, köyün bütün kız ve erkek çocuğu okula devam etmeye başladı. Yasaya, yönetmeliğe başvurmaya gerek kalmadı. Okulda eğitmenle ikimiz varız. Eğitmen benden 15 yaş büyük. O yıllarda genelde askerlik sırasında çavuş olanlar kısa bir eğitimden sonra terhis olurken eğitmen olarak köylerine, komşu köylere atanıyordu. Eğitmene baktım araya bir mesafe koymak istiyor. Arada bir kendine çeki düzen veriyor. Bu durumdan hoşlanmadığımı söyledim. Benden yaşlı olduğu için baba oğul gibi çalışacağız dedim. Bende ne kadar roman, öykü türü kitap varsa okuması için verdim. Çok hoşuna gitti. Okudukça açıldı, açıldıkça daha uyumlu bir çalışmamız oldu. Aynı kitabı okuyanların ilişkisi birbiriyle daha iyi oluyor. Günlerden bir gün eğitmen, ben dedi şimdiye kadar Kerem ile Aslı'dan başka kitap okumadım. Meğer dünyada ne güzel kitaplar varmış dedi. Okuma alışkanlığından sonra eğitmen bizi denetlemek için gelenlerden kitaplar istemeye başladı. Köy enstitüsünden öğretmenimiz olarak bizi denetlemeye gelenler istediğimiz kitabı sonunda okul kitaplığına bırakmak üzere getirirlerdi. Eğitmenin önceki öğrencileri benim sınıfımdaydı. Belli ki iyi yetişmişlerdi, başarılıydılar. Okuma yazma öğretimi konusunda eğitmenler hep övülmüşlerdir. Bu arkadaşın deneyiminden çok yararlandım. Öğrendiklerimizi uygulama zamanı gelmişti. Eğitmenle baş başa verip önce köyü canlandırmak, yeşile kavuşturmak için bir orman fidanlığı oluşturmaya karar verdik. İlçeye gidip fidanları ilgili daireden parasız aldım. Köylülerle fidanlık için ayrılan yere gittik. Fidanların yerini hazırladık. Ertesi gün yine köylülerle, öğrencilerle gidip fidanları diktik. Tarım derslerinde öğrencilerle birlikte fidanlığa gezi düzenleyip bakımını düzenli olarak sürdürdük. Ağaçlar büyümeye başladı. Çocuğa bakar gibi bakıyoruz. Denetçiler köye geldiğinde fidanlığı görmeden gitmiyorlar. Fidanlığın oluşturulmasında herkesin emeği geçti. Bu yüzden de korumak zor olmadı. Tarım dersinde okulun bahçesine çıkar, yandaki araziye sebze ekimine giderdik. Enstitüde o yörede hangi sebzelerin hangi mevsimde ekilip dikileceğini öğrenmiştik. Elde ettiğimiz tohumları önce köylüler görsün diye okul bahçesine ektik. Sebzeler fide haline gelince yerlerini değiştirdik. O güne kadar köyde ekilmeyen patlıcanı, domatesi, patatesi, biberi okul bahçesinde yetiştirdik. Köylülere sebzeleri toplayıp yemek pişirmelerini önerdik. Haliyle köylüler çok memnun oldular. Ertesi yıl birçok köylü tarlasında, bahçesinde denedi. Zaman içinde bayağı yaygınlaştı. Köyde her yeniye karşı bir muhalif duruş sergilenirse de bu yenilik hiç yadırganmadı. Kısa sürede benimsendi. Diğer ülkelerin köylüleri nasıldır bilemem. Bizim köylü anlatılanlara değil, daha çok gördüğüne inanıyor. İnanınca da uyguluyor. Köyün kendine özgü dünyası var. Dışarıdan bakanlar sanırlar ki tek düzeyde durağan olan bu yaşam sürer gider. Köyde de renkli kişiler vardır. Bunlar köydeki durağanlığı adeta tırpanlarlar. Kış bitmiş, bahar gelmişti ama havalar kurak gidiyordu. Yani yağmur yağmıyor, toprak suya doymuyordu. Hiç unutmuyorum, bir perşembe günüydü. Havadaki bulutlar hareketlenmeye başladı. Toprağa biraz yağmur atıştırdı. Halk arasında bizim köye Akdağ da derler. Komşu köyden Nalbant Ali, Akdağ'a iyi yağmur yağıyor demiş. Bunu duyan Hasili bakmış başını bir o yana bir bu yana çevirerek, ''Yanlışınız var, bundan Allah'ın haberi yok, yoksa yağdırır mıydı o deyyusların tarlasına?'' demiş. Köylüler arasında söylendiği gibi öyle bağnazlıklar yoktur. Birbirlerine kıyasıya takıldıklarına çok tanık olmuşumdur. Arada sırada bu işe Tanrı'yı da katarlar. O zamanlar bunları duyanlar, ''Dinden çıktın, bu işleri Allah'a karıştırma'' gibi bir şey demezlerdi. Tanrı çok sonraları resmi bir kimliğe bürünmeye başladı. Köyler arası ilişkide şakanın, takılmanın, yakıştırmanın her zaman yeri vardır. Yine köylüler birbirine sürekli takılırlar, şakalaşırlar. Hemen hemen kimse adı soyadı ile değil de köyde türetilmiş lakabı ile anılır. Bu lakap hakaret kokan çeşitten olsa da gün gelir benimsenir. Bizim köylüler kendi aralarında şakalaşmadan duramazlar. Günlerden bir gün bizim köylü Murtaza'nın evinin önünde üç kişi yere çömelmiş, ''Bu sene yağmur da yağmadı, kuraklıktan halimiz ne olacak?'' deyince yanındaki İsmail, ''Karışma Allah'ın işine, o isterse yağdırır, istemezse yağdırmaz'' derken üçüncüsü söze karışmış. ''Ya ne diyorsun sen, geçen sene karışmayalım dedik, temelli batırdı bizi'' deyince kahkahalar yükseldi. Arada bir okulların açılması, gavurca okutulması sebebiyle havaların kurak geçtiği, dolu yağdığı, deprem olduğu iddiasında olan mollalar da çıkardı. Ama halk uyandıkça okullar kız ve erkek öğrencilerle doldu. Gavur işi, Müslüman işi gibi tanımlamalar azaldı. Herkes çocuğunu okutabilmenin çabasına düştü. Halk inandıkça öğrenim için emeğini de parasını da esirgemez oldu. Enstitü mezunu olduğum için köye atanmam yapıldıktan sonra önce öğretmene tarla tahsisi yapıldı. Öbür yandan bir çift öküz ve pulluk gönderildi. Ayrıca değişik araç ve gereçler geldi. Bunların köyün ortak malı olarak demirbaşa kaydı yapıldı. Köylü ihtiyaç duyduğunda bu araç ve gereçlerden yararlanıyordu. Okul yerinin kamulaştırılması ve tarla tahsisi yapılırken az topraklı ailelerin gözetilmediği olurdu. Az topraklı köylünün elinden toprağı alınanlar devlete küser, kamulaştırma bedelini bile almazdı. İkinci durak, Bekiş Köyü. Bekiş bize 10 kilometre uzaklıkta komşu köy. Komşu köylerde olup bitenler, önemli olaylar sır değilse 3, bilemediniz 5 gün içinde duyulur. Gelen haber de hiç hoş değildi. Köyün öğretmeni ile köyün ileri gelenlerinden Yusuf Bakır arasında damat evinde bayrağın törenle asılması gerekir mi gerekmez mi türünden bir tartışma çıkmış, olay büyümüş. Bu gerginlik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar ulaşmış. Aralık ayıydı. Milli Eğitim Müdürü bana haber gönderdi. Gittim. Müdür köylerin yakın olduğundan bahisle yer değiştirmemizin uygunluğunu anlattı. Ben de peki deyince işlem tamamlandı. Ertesi hafta bir deve kiralayarak yatağı, yorganı deveye yükledim. Biraz da yiyecek aldık. Bekiş Köyü okulu yanındaki öğretmen evine geldik. Bekiş Köyü öğretmeni de aynı deveyle bizim köye doğru yola çıktı. Ertesi gün okul açıldı. Öğrencilerle tanıştık. Geldiğimizi gören, işiten köylü, kadınlı erkekli okula doldu. Gelenlerin çoğu bizim aileyi tanıdığı için az zamanda kaynaştık. Öğleden sonra derslere başladık. Devamsızlığın olup olmadığını öğrenmek için yoklama yaptım. Bir öğrenci gelmemiş. Çocuklara sordum. Babası göndermiyor öğretmenim. Giden öğretmenle babası kavga ettiler de, dediler. Yusuf Bakır'ın evinin yerini sordum. Kabaca öğrendim. Akşam olmasını bekledim. Vakit geçirmeden köyün aşağısına indim. Kar da yağıyor. İlk evin dış kapısını çaldım. Kapıyı evin hanımı açtı. Misafir geldi, diye seslendi eşine. Eşi geldi, buyur etti evlerine. Yusuf Bakır'ın evine gideceğimi söyledim. Bizim de yedirecek yemeğimiz, yatıracak yatağımız var. Bu kışta kıyamette bir yere göndermeyiz, dediler. Size konuk olmak da güzel ama orada işim var, dedim. Yusuf Bakır'ın evini göstermelerini rica ettim. Evi gösterdiler. Yusuf Bakır'ın kapısını hanımı açtı. Yusuf Ağa evde mi? Konuk alır mısınız, diye sordum. Eve buyur ettiler. Yolu köye düşmüş biri sandılar. Nerelisin sorusuna köyümü, ailemi söyledim. Evdeki telaşı görünce tok olduğumu, yemeyeceğimi, şöyle bir kısa akşam ziyareti ve tanışmak için geldiğimi söyledim. Az sonra kaynaştık. Sevdiler beni ya da bana öyle geldi. İzin istedim, kalkmak istedim. Hem gece hem kış olmaz, göndermeyiz, dediler. O zaman köyün yeni öğretmeni olduğumu, yeni taşındığımı, yerleştiğimi açıkladım. Yusuf Bakır beni evime kadar getirdi, iyi geceler dedi, ayrıldı. Çocuğunu okula gönder demedim. Ertesi gün Yusuf Bakır'ın oğlu Ali Bakır okula geldi. Devamsız öğrenci kalmamıştı. Bütün çocuklar okula severek geliyorlar. Yokluk, yoksulluk, mahrumiyet var ama insanlar arasındaki sıcaklık bunların üstünü örtüyor. Yusuf oğlu Ali Bakır ile ilgili anım burada bitmedi. Köylünün geçimi tamamen hayvancılığa bağlı. Bahar gelince ortalık kuzularla dolar. Kuzular otlamayı öğrenirken bizim çocuklar da okumayı sökmeye başlarlar. Bizim Ali arada bir geç kalıyor, özür dileyip sırasına oturuyordu. Dershanede baktım, Ali Bakır'ın kulağı derste, gözü dışarıda. Ali öyle dalgın ki ilgilendiğimin bile farkında değil. Utandırmamak için Ali'yi kendi haline bıraktım. Sınıfta olduğunu unutan bizim Ali birden sınıf içinde şşt şşt diyor, sonra Kürtçe git git diye bağırmaya başladı. Bütün sınıf güldü, Ali utandı. Meğer Ali okulun karşısına kuzuları bırakmış. Bir yandan sınıfta ders dinliyor, öte yandan da kuzu güdüyor. Yüzü kızaran Ali'yi çok sonraları bir cezaevi ziyaretinde gördüm. Önce mahcup, sonra tedirgin olmaya başladı. Şaşırdı. Adeta isyanları oynuyordu. Sormadım suçunu. Havadan sudan konuştuk. Ayrılırken öptüm. Öğretmenin köylülerle ilişkisi iyiyse dersi bitince köy odasına uğrar. Aslında köy odaları köy sorunlarının konuşulduğu, çözüm arandığı, arada bir şakalaşmaların yapıldığı, zaman aşımına uğramış sırların açıklandığı, köye ilişkin tasarımların konuşulduğu yerlerdir. İlkokulu okuduğum Elvan Çelebi köyünden tanıdığım, bu köyde imamlık yapan Halil Hoca'nın isteği üzerine dersten çıkınca köy odasına uğradım. Hocanın yıllık ücreti köylülerce arpa ve buğday verilerek karşılanıyor. Köyden kör Hıdır imama hakkı olan buğdayı, arpayı vermemiş. Bunun üzerine imam muhtara gitmiş. Muhtar da öğretmeni kırmaz, ona söyle demiş. Her iki yanın hazır bulunduğu sırada konuyu açtım. Hıdır özetle köy imamının kendisinde hakkı olmadığını, imamın alacak hakkının doğmadığını, kendisinin abdest alıp camide namaz kılmadığını, varsa imamın bir hakkının cami cemaatiyle imam arasında olduğunu, imamın köyde kalmasının kendisini ilgilendirmediğini savundu. Ancak söz uzamasın, konu kapansın diye kalkıp eve gitti. Sırtında arpa ve buğday çuvalı ile döndü. Burada kör Hıdır imama köyden arpa buğday toplanarak yıllık ücret ödenmesini doğru bulmuyor. Yani imam için köylünün yıllık gelirinden pay ayrılmasına karşı çıkıyor. Bu konunun imam ve cemaat arasında bir sorun olduğuna dikkati çekiyor. Ülke ölçeğinde düşündüğümüzde devlet bütçesinden din görevlilerine ayrılan bölüm tartışmaya açılıyor. Kör Hıdır'ın köyde dile getirdiği itiraz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 50 yıl sonra konuşulmaya başlandı. Ramazan ayı gelince iftardan sonra akşam namazı eda edilir. Arkasından teravih ve yatsı namazı kılınır. Teravih namazının Kürt işi edası şu veya bu biçimde hep gündeme gelir. Babam imamdı, ondan da duyardım. Kürt işi namazı. Merak edip bir gün köylülerden Kürt işi namazın aslını sordum, soruşturdum. Dediler ki, alnınla burnun yere değmeden kalkarsan ona Kürt işi derler. Bu usulde kılınan namaz haliyle kısa zamanda tamamlanıyor. Hızlandırılmış teravih ve yatsı namazı kıldıran imamlar hep söyleşilerde konu olurdu. Bekiş'te köylünün tamamı geçimini hayvancılıktan sağlıyordu. Köylünün ilgisini çekmek ve örnek olmak amacıyla okul bahçesinin oyun alanı dışında kalan bölümünün tamamını sebze ekmek için sürdük. Tohum ekim alanını ayırdık. Domates, biber, patlıcan, kabak fideleri belli büyüklüğe ulaşınca bunlarla asıl yerlerine taşıdık, diktik. Köyün yakınından akan çaydan yararlanarak sulama işi yapıldı. Ders aralarında bahçeye çıkıp sebzelerin büyümesini gözlüyor, açan çiçeklerini seyrediyorduk. Sonuçta bahçede her tür sebze yetişti. Çocuklarınızın yetiştirdiği sebzeler diyerek istedikleri sebzeden istedikleri kadar alabilecekleri söylendi. Gün geldi, köylü kadınlar sebzeleri topladılar, yemeklerini pişirdiler. Ertesi yıl yinelendi. Üçüncü yıl sebze yetiştirme işini herkesin kendi bahçesinde yapmasını istedik. Hiçbir köylümüz kendi bahçesine sebze ekmedi. Örnek bir çalışma sergilememize rağmen 2 yıldan sonra hiçbir köylü sebze ekmedi. Yaşam boyu bunun nedenini tam olarak bulamadım. Kuşkusuz bir yerde bir yanlışımız olmuştur. Bu köyde sebze ekiminde başarılı olamadık. Büyük bir soru işareti oluştu bende. Aradan yıllar geçtiği halde yanıtını bulmuş değilim.
6. ayrımın sonu. Sayfa 79.